Evet, bu Goliat ve Davut o kadar geniş, o kadar zengin ki bitirmek bir türlü mümkün olmadı. Biliyorsunuz geçtiğimiz iki hafta 1. Samuel kitabının 17. bölümünde yer alan bu kesimi birlikte ele aldık. İçindeki o içeriği, o dop dolu içeriği birlikte anlamaya çalıştık. Ve maalesef bitiremedik. Bugüne sarktı. Bugün bitirebilirim diye düşündüm. Umarım bitiririm ama at gibi koşmayacağım. Bitirebildiğim kadar bitireceğim. Onun için geçen haftaki konuşmayı kısa bir şekilde söylemek, size hatırlatmak gerekiyorsa geçen haftaki konuşmanın girişini şöyle yapmıştım. Saul'un öne çıkan, yanlış olan, öne çıkan tutumu neydi ve o tutumun ne olduğunu size açıklamaya çalışmıştım eğer hatırlarsanız. Neydi? Saul'un öne çıkan gerçekten o yanlış tutumu neydi sevgili kardeşler? 1. Samuel kitabı 17. bölümdeyiz. Neydi bu yanlış davranış? Saul'daki yanlış davranış. Sorundan kaçmaktı değil mi? Sorundan kaçmayı bugün bizlerin de çoğu zaman yaptığı, maalesef yaptığı, sergilediği bir tutum. Sorunlardan kaçmayı ya da sorunlara sırtımızı çevirmeyi bir çözüm olaraktan görüyoruz. Ve görüyoruz ki aslında bu bir doğru bir yaklaşım değil. Saul ve Saul'un ordusu, onun askerleri önlerinde dikili olan sorunu ertesi güne, sonraki güne, daha sonraki güne, daha sonraki güne atmış olmaları değerli kardeşler. Ne oldu? Sorun karşılarında büyüdü değil mi? Sorun büyüdükçe askerler ve Saul o problemin karşısında, Goliat'ın karşısında, o koca dağ gibi sorun karşısında küçüldükçe küçüldüler değerli kardeşler. Korku arttıkça sorun gözlerinde çok daha fazla büyümeye başladı değerli kardeşler. Ve şöyle devam ettim bunu söyledikten sonra, her sabah kalktığımızda dedim, her birimiz değişik durumlarla mücadele etmek zorundayız dedim. Değil mi? Yaşam bir oyun alanı olmadığı için, yaşam bir savaş alanı olmuş olduğu için her gün bizleri bekleyen birçok sorunların olduğunun altını çizmiştim. Ve bunu basit bir örnekle desteklemiştim. Demiştim ki bazen sabah kalkıyorsunuz, ben bunu çok sık yaptığım için örnek vermiştim. Sabah kalkıyorsunuz, bakıyorsunuz ki masada bir leke var, bir bez alıp pat diye silmek yerine erteliyoruz. Ertelediğimiz gün başka bir iş çıkıyor, araya giriyor ve erteliyoruz. Erteledikçe birkaç gün sonrasında artık kir bizi rahatsız ediyor, onu silmeye çalışıyoruz. Ama kiri çıkarmakta zorlanıyoruz değil mi? Aslında yapılması gereken taze günü gününe bezi alıp masanın o kirini silmek olması gerektiğinin altını önemli bir şekilde çizmiştim sevgili kardeşler. Ve Davut bunu bir şekilde yaptı. Aldı bezi eline, sanki masadaki o kiri siler gibi Davut'un işini sildi bitirdi. Ama nasıl bitirdi? Kendi gücüyle mi? Hayır. Rabbin gücüyle. Çünkü Davut'un en büyük özelliği, ki bu hepimiz için geçerli olan bir özellik, Davut kime ait olduğunu biliyordu. Bizler de dedim, kime ait olduğumuzu bilerek karşımızdaki sorunlara eğilelim, karşımızdaki sorunlara karşı mücadele edelim. Kime ait olduğumuzu bilerek değerli kardeşler. Demek ki kime ait olduğumuzu bilerek atılan cesaretli adım, Tanrı'ya yaslanarak atılan cesaretli adım ne getirdi? Sonuç getirdi. Sonuç harika bir sonuçtu sevgili kardeşler. Ve bu Burada bir başka önemli noktayı daha öne çıkardım hatırlarsanız. Demiştim ki bir soru sordum size. Davut Goliat ile daha önce karşılaşmış mıydı demiştim. Hayır. Davut'un Goliat hakkında bir bilgisi var mıydı? Dedim ki hayır. Hiçbir bilgisi yoktu. Ve pratik olaraktan düşündüğümüzde dedim ki aslında aynen bizler gibi. Bizler de yeni bir güne başladığımızda bizim önümüzde ne gibi zorlukların olduğunu bilmiyoruz. Bizi ne gibi tehlikeler bekliyor bilmiyoruz. Bizim hayatımızda ne gibi Goliatlar bizim hayatımızda karşımıza çıkacak, bizim önümüzde dikilecek, biz bunu bilmiyoruz. Davut da Goliat hakkında nokta kadar bilgisi olmadığı için. Neden? Çünkü Ela Vadisi'ne Davut ne için gitti? Savaşmaya gitmedi. Değil, doğru mu? Savaşmaya gitmedi, yani hazırlıklı değildi değerli kardeşler. Oraya gitti, abilerine yiyecek götürmek için babaları onu gönderdi. Orada baktı, gördü abileri ne durumda ki o habere götürüp versin diye. Bu amaçla gitti. Onun için size sormuştum. Genelde karşılaştığımız zorluklarda yapılan nedir daha çok? En çok yaptığımız nedir? Zorluklarla karşılaştığımız zaman en çok yaptığımız nedir? Büyük bir hayal kırıklığıyla geri çekilmek. Doğru mu? Büyük bir hayal kırıklığıyla geri çekilmek. Yani bakıyoruz gözümüzdeki sorun oldukça büyük. Soruna odaklandığımız için bugün Özlem de söyledi. Artık o kadar çaresizlik içerisine düştüm ki ne yapacağımı şaşırdım. Ve Rab'deki esenliğimi yitiriyorum. Yani insan sorunlara odaklandıkça Rab'deki esenliği de kaybetmesi mümkün hale geliyor değerli kardeşler. Onun için Davut'un yaklaşımı, o dik duruşu hepimiz için dedim bir model olsun sevgili kardeşler. Hepimiz için bir model olsun. Doğru mu? Hepimiz için bir model olsun. Gürültü geldiği için kapattım. Enver demeden ben kapatmış oldum sevgili kardeşler. Demek ki burada asıl önemli olan soruna nereden ve nasıl baktığımız çok önemli değerli kardeşler. Farkı yaratan nedir? İşte budur. Nereden bakıyorsun ve nasıl bakıyorsun değerli kardeşler? Bu çok önemli. Ve ne yapıyor? Cesaretle Saul'dan Davut izin istiyor Goliat'la savaşmak için. Ve 32. ayette 1. Samuel 17. bölüm 32. ayette şöyle diyor. Bu Filistli yüzünden kimse yılmasın. Ben kulun gidip onunla dövüşeceğim. Şimdi demiştim ki ya bunu söylediği zaman Davut askerlerin önünde bunu söylüyor. Saul'un önünde bunu söylüyor. Doğru mu? Şimdi şöyle düşünüyorum dedim. Mutlaka bu sözler karşısında boyu kısa bir çoban parçası. Askerler baktı ona ya sen mi bir çoban parçası? Minnacık boyunla bir çoban parçası bu Goliat'ın işini bitirecek deyip kahkahayla güldüklerini, belki güldüklerini söylemiştim düşünce olaraktan ve güldüklerine de inanıyorum. Çünkü Saul bile buna benzer bir şey söyledi farkındasanız. Bunu da 33. ayette okumuştuk. Ne demişti? Sen mi bu Filistli'yle, sen bu Filistli'yle dövüşemezsin dedi Saul. Neden dövüşemezsin dedi? Dedi ki çünkü daha gençsin dedi. O ise gençliğinden beri savaşçıdır. Ve demiştim ki burada genç ifadesini anlayabilmek için sayılar kitabına, numerik olarak Almanca'da geçiyor, sayılar kitabının birinci bölümüne bakmamız gerekiyor dedim. Ve oradan bir ayet okudum, oradaki genç ifadesini, Saul'un ifadesini anlayabilmek için. Üçüncü ayette şöyle diyordu, sayılar kitabı birinci bölüm üçüncü ayette. Bütün erkekleri bir bir sayıp adlarını yazın. İsraillerden savaşabilecek durumda 20 ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayıp bölüklere ayırın diyor. Bakın sınır ne? 20 ve yukarısı. Eğer 20 ve yukarısı olduğuna göre Davut'a sen gençsin diyorsa o zaman Davut daha 20 değildi. Bu bir. Demek ki Davut 20'den aşağıda olması lazımdı. Ya 19 ya 18 ya da 17 değerli kardeşler. Demek ki buna rağmen, genç olmasına rağmen, yaşça küçük olmasına rağmen bahaneler arkasına saklanmadı. Bu benim zayıflığım. Ne yapayım? Beni böyle kabul et. Ben böyleyim. Hani biz bazen yapıyoruz ya. Ben her zaman söylüyorum kardeşler, tekrar söylüyorum. Kişi yanlış yapabilir. Kişilerin eksikliği olabilir. Hepimizin var, benim de var. Ama ben sürekli eksikliğimi, beni bağışla, kusura bakma, benim eksikliğim bu. Beni anla, yanlış anlama İsmet, bu benim zayıflığım kardeşim. Beni anlama Ayşe, yanlış anlama Ayşe, işte bu benim zayıflığım deyip ben bunun arkasına saklanırsam bu doğru değil. Ama eğer ben bundan kurtulmak istiyorsam eğer bunu atmam gerekiyor. Arkasımı arkaya sıyırıp atmam lazım. Bahaneleri bırakacağız. Rabbin eline teslim edeceğiz. Ve o zaman Rab gerekeni mutlaka yapacaktır. 34. ayette ne dediğine bakın. 34. Davut'taki cesarete bakın. 34. ayet. Değerli kardeşler. Kulum babasının sürüsünü güder. 34'ten 37'ye kadar. Bu çok önemli olduğu için okuyorum. Bir aslan ya da ayı gelip sürüden bir kuzu kaçırınca peşinden gidip ona saldırır. Kuzuyu ağzından kurtarırım. Eğer aslan ya da ayı üzerime gelirse boğazından tuttuğum gibi vurur, öldürürüm. Kulun aslan da ayı da öldürmüştür. Bu sünnetsiz Filistli de onlar gibi olacak. Çünkü yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okudu. Beni aslanın, ayının pençesinden kurtaran Rab bu Filistli'nin elinden de kurtaracaktır. Bu noktada bir şey sordum size. Ya dedim, neden Davut geçmişe bakmak zorunda kaldı? Niye Davut geçmişe baktı? Biz demiyor muyuz? Geçmişi geçmişe bırakın. Geçmişe gömün kardeşler. Öyle dedim değil mi size geçen hafta? İleriye bakın, ileriye doğru uzanın. Doğru. Biz ileriye bakacağız. İleriye bakarak yürüyeceğiz. Bu doğrudur. Ama geçmişten de ders alacağız. Aldığımız ders bize cesaret verecek. O cesaretle ileriye bakarak yürüyeceğiz. Onun için Davut'un geçmişe bakmış olması şunu ifade ediyordu. Benim Rabbim geçmişte beni nasıl taşıdıysa, geçmişte bana nasıl ki destek verdiyse, işte o Rab, değişmeyen Rab ama değiştiren Rab, değişmeyen Rab aynı şekilde bana gereken desteği verecektir. İşte Davut geçmişe baktığında Rab onun için neler yaptığını görüp cesaret buldu. Aldığı cesaretle yola devam etti. Siz de ne yapın? Geçmişi düşünün. Geçmişte Rab senin için ne yaptı İsmet? Ayşe senin için neler yaptı? Ne tür sıkıntılardan çıkarttı seni? Ne kadar acılı dönemlerden geçtin? Ama o acılı dönemlerden geçmene izin veren ve seni o acılı dönemden çıkartan Tanrı değişti mi? Hayır. Gücü değişmedi hamdolsun. O sana cesaret versin. O Tanrı o gün sana yardım ettiyse bugün de yardım edecek. Bugün kardeşimiz Hatice'ye yardım ettiyse Tanrı, Özlem'i teselli ettiyse bundan sonraki sıkıntılı dönemde de teselli edecektir. Kesinlikle bu hepimiz için geçerlidir. Burada olan her bir can için geçerlidir sevgili kardeşler. Onun için bunu söyledik. Bu gerçekle sizi baş başa bırakmıştım sevgili kardeşler. Evet, şimdi ne yapalım? Kaldığımız yerden devam edelim ve gidebildiğimiz kadar gidelim. Hepimiz değişik, değişik sıkıntılarla boğuşuyoruz. Bu sıkıntılar boyutu ne olursa olsun yalnız olmadığımızı bilmek bizi teselli etsin. Yani benim kurtaran Tanrı bugün içinde bulunduğum durumdan da hastalıksa hastalık, problemse herhangi bir finans problemiyse finans probleminden, iş problemiyse iş probleminden, iş yoğunluğundansa iş yoğunluğundan kurtaracak güçte ve yeterliktedir değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Şimdi burada ben iki önemli noktayı öne çıkartmak istiyorum değerli kardeşler. Bu bugünkü konuşmamı sürdürürken iki önemli noktayı öne çıkartmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Davut'un o çobanlığı döneminde elde etmiş olduğu tüm kazanımları, tüm deneyimleri kullanarak Goliat'a karşı Tanrı Davut'u hazırlamış olması. Aslında Davut bunu görse de görmese de, Recep bunu görse de görmese de, bilin ki değerli kardeşler, Rabbimiz bizim içinde bulunduğumuz sıkıntılar aracılığıyla elde ettiğimiz değerler bizi ne yapıyor? Gelecekte daha dik durmamızı sağlıyor değerli kardeşler. Yani gelecekteki sorunlara karşı savaşabilmemiz için Tanrı sıkıntılardan geçmemize izin veriyor değerli kardeşler. Ve sıkıntı ve sorunlar ne olursa olsun, bakın ne olursa olsun, ağırlığı ne olursa olsun, Rab kesinlikle kurtarabilecek güçte ve yeterlilikte. Rab bunları etkin bir şekilde kullanıyor. Bizim sıkıntı ve sorunlarımızı kullanıyor Rab. Elde ettiğimiz değerleri kullanıyor Rab. Neden kullanıyor? Niçin kullanıyor? Olmamız gereken noktaya gelebilmemiz için. Rabbin görmek istediği bir nokta var. Recep'i ben bu noktada görmek istiyorum diyor. İsmet'i, Ayşe'yi ben bu noktada görmek istiyorum diyor. İşte Tanrı bizi o noktaya getirebilmek için ne yapıyor? Tanrı izin veriyor. Ve elde ettiğimiz kazanımları kullanaraktan bizi geleceğe harika bir şekilde ne yapıyor? Hazırlıyor değerli kardeşlerim. Onun için hayatımızın bir tesadüf olduğunu, bir rastlantı sonucu bir şeyin olduğunu hiçbir zaman inanmayın. Bugün eğer Tanrı benim başımdaki saçın sayısını biliyorsa, bugün benim için ne var, ne olacak her şeyi biliyor Tanrı. Bunun iyice içinize sindirin değerli kardeşler. Onun için Tanrı seni geleceğe hazırlıyor. Bu birinci nokta. Bütün ait olduğun, sahip olduğun değerler aracılığıyla seni geleceğe hazırlıyor. Bu birinci nokta. İkinci noktamız, Saul'un zayıf imanı karşısında Davut'un Rab Tanrı'da sahip olduğu güçlü imanı. Buradaki ikinci nokta bu. Davut'un sahip olduğu o müthiş iman. Hepimizin imanı var. Ama Davut'un imanı, şimdi Saul'un imanı yok muydu? Onun da imanı vardı. Ama Saul'un imanıyla Davut'un imanına baktığımız zaman arada bir fark görüyoruz. Büyük bir fark var. Demek ki Davut'un sahip olduğu iman, onun sahip olduğu iman, Davut'un sahip olmuş olduğu iman kesinlikle Davut'u zafere ulaştırmıştı değerli kardeşler. Onun için bakın, çok iyi bilinen bir ayet var. İman dediğimiz zaman iyi bilinen bir ayet var. Neresidir o? İbraniler 11. bölüm değil mi? İman diye başlık var zaten. İbraniler 11. bölüm. Bakar mısınız İbraniler 11. bölüme? İbraniler 11. bölüm şunu okuyoruz 1. ayette. İman, umut edilenlere güvenmek. Bakın bunun altı çizilmesi lazım. Görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır diyor. Biz Tanrı'yı gördük mü? Hayır. Ama görmediğimiz bir Tanrı'ya inanıyoruz, doğru mu? Bu kadar güzel. Bu kadar harika. Demek ki iman görülmeyeni görmek değerli kardeşler. Demek ki imanın bizim için ne yaptığı çok açık ve net. Sanki geleceği ne yapıyor? Şimdiki zamana taşıyarak, geleceği şimdiki zamana taşıyarak görünmeyen sonucu görünür hale getiriyor. Bakın, geleceği şimdiki zamana taşıyor, gelecekte olacak olan şeyi şimdiki zamana taşıyor, görünmeyen sonucu görünür hale getiriyor. Zaten iman, eller yukarı dediğimiz zaman, bugün konuştuk Özlem'le. Bakın iman, bana sorsanız, ya Recep abi, iman ne zaman devreye giriyor genelde? Benim hayatımdaki tecrübe o. Eller yukarı dediğim zaman, bakın, eller yukarı demedikçe, kendi kafana göre hareket ettikçe, kendi kafalarındaki doğrulara göre mücadele ettikçe iman devreye girmiyor. Ne zaman ki ya Rab, pes, artık ben bittim, eller yukarı, yapacak hiçbir şeyim yok, ne istiyorsan onu yap dediğim anda iman harekete geçiyor, yapması gereken ne ise devreye girerekten yapıyor değerli kardeşler. Demek ki sıkıntı ve zorlukların görevi ne? Sıkıntı ve zorlukların görevi ne? İmanı besliyor. Bakın, imanı besleyen nedir biliyor musunuz? senin nasıl davrandığına bağlı. Sen şimdi imanlı olduğunu söylüyorsun, güzel. İmanın olduğunu söylüyorsun, güzel. Sen durum ve şartlar, koşullar karşısında sergilediğin tutum, senin sahip olduğun imanı ya geliştiriyor ya küçültüyor. Bakın, iki şey yapıyor. Ya gelişmesine katkı sağlıyor, büyümesine katkı sağlıyor ya da daha da onu büzüyor, daha da küçük bir duruma getiriyor değerli kardeşler. Onun için Davut elde edeceği zaferi gördü mü? Hayır, görmedi. Göremezdi zaten değerli kardeşler. Onun için Goliat onun gözünde çok büyük büyük bir güçtü. Çünkü o sahip olduğu güç, Goliat'ın sahip olduğu güç gerçekten ürkütecek boyutta bir güçtü. Onun için Davut da mutlaka bir şeyler yüreğinde hissetmiş olmalı. Ama sahip olduğu imana baktığımız zaman, sahip olduğu imanla gelecekte sahip olacağı zaferi gördü Davut. Bakın, sahip olduğu imanla gelecekte sahip olacağını, Goliat'ı yeneceğini gördü Davut aslında. Baktığında imanla, iman gözleriyle baktığında onu gördü. Neden? Çünkü Davut kime ait olduğunu biliyordu, hamdolsun. Şimdi bu harika iman karşısında bakalım 38. ayete. Saul ona ne yapıyor? Saul bir şey yapıyor. Çok önemli bir şey yapıyor. Ondaki bu isteği görünce, savaşma isteğini görünce, Davut'un bu isteği karşısında Saul ne yapıyor? 38. ayette İsmet. Tamam, bu kadar. Ne yapıyor? Kendi giysilerini Saul, kendi giysilerini ona veriyor değerli kardeşler, değil mi? Şimdi bakın, bu ayeti anlayabilmek için değerli kardeşler, birbirini tamamlayan ayetler, yavaş yavaş gidiyoruz. Bu ayeti anlayabilmek için 9. bölüme sizi götürmek istiyorum. 1. Samuel 9. bölüm. 1. Samuel 9. bölümde Saul'un fiziki yapısını bir okuyalım, nasıl orada? Nasıl Saul'un fiziki yapısı? Orada diyor ki 9. bölüm 2. ayette. 9. bölüm 2. ayet. Boyu herkesten bir baş daha uzundu. Demek ki boylu birisiydi Saul'da. Ama bu neyi gösteriyor? Herkesten bir baş uzun olduğuna göre bu şunu gösteriyor. Saul Davut'tan büyüktü. Şimdi bakın, şöyle düşünün. Davut, Saul'un 50 beden giydiğini düşünelim ya da 52-54 beden giydiğini düşünelim. Bugünün numarasıyla 52-54 beden giyiniyor. Ama Davut kaç beden giyiniyordu? 38 beden giyiniyordu. Belki 36 beden giyiniyordu. Biz dün Aytaç ve Ayşe dedi, kutsal kitap çalışması için derslerimizi bitirmek üzereyiz. Orada Kristin'in ayağına uyacak bir ayakkabı, ki bir kısa bir yürüyüş yapalım diye bulmaya çalışıyor birkaç tane ayakkabı. Getirdiği ayakkabıların çoğu küçük geldi Kristina'ya. Sonra bir tane ayakkabı ayarladık. Ama bakın, Saul'un giysisi 52-54 beden düşünün. Davut'un giysisini 38-36 beden düşünün. Biz Türkçe'de eğer bir ayakkabı büyükse, Türkçe'de bir ifade kullanıyoruz. Ayağım ayakkabının içerisinde yüzüyor. Öyle bir ifade kullanıyoruz. Yani eğer ayakkabı çok büyük geliyorsa, ya da diyoruz ki çocuk mezarı gibi. Çocuk mezarı gibi. Yani büyük olduğu zaman ayağım içinde yüzüyor. Ben eminim ki Davut Saul'un giysilerini giydiği zaman Saul'un giysileri içerisinde Davut kayboldu değerli kardeşler. Gerçekten Davut kayboldu. Ve nereden anlıyoruz bunu? 39 okuyabilir misiniz? 39. ayeti. 1. Samuel 17-39. Ne diyor? Ne diyor? İsmet? Davut giysilerini üzerine kılıcını kuşanıp yürümeye çalıştı. Çünkü bu giysilere alışık değil. Ya. Sonra ne diyor? Bunlarla yürüyemiyorum diyor aslında. Yürüyemiyorum. Yürüyemiyorum diyor. Ne yapıyor? Çıkarıyor, atıyor doğal olaraktan. Neden? Kendisine engel olmuş olduğu için. Kendisine engel olmuş olduğu için. Ve bunun yerine ne yapıyor? İlginç bir şey yapıyor. Bakın 40. ayete. Ne yapıyor? Silah olarak 5 tane çakıl taşı seçiyor. 5 tane çakıl taşı seçiyor. Sonra sapan. Sapanı biliyorsunuz değil mi? Biz küçükken kuş vuruyorduk onunla. Sapan. Sapanı eline alıyor. Ve sapanın dışında da bir şey daha alıyor eline. 40. ayet okuyabilir misiniz? Orada bir şey daha var. Sapanın dışında. Okuyabilir misin? Buldun mu şey Aytaç? Ne diyor 40. ayet? Bak ne aldı? Bakın. Önce değneğini alıyor. Ben çok dikkatimi çekti ya. Dedim bu niye acaba önce değneğini alıyor? Çünkü değneğine ihtiyacı var. Değnek neyi simgeliyor biliyor musunuz? Bakın önce silahı değil, sapan ve beş taşı değil, önce değneği alıyor. Bakın Musa'yı hatırlayın. Musa'nın da bir değneği vardı değil mi? Asası. O asayı kaldırdı, denizi ortadan ayırdı. Taşa dokundu, su çıktı. Değneği Musa'nın hayatında devamlı görürüz. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Değnek Rab tanrıyı gösteriyor, simgeliyor. Musa değneksiz hiçbir şey yapmadı. Demek ki Rabbin gücü olmadan sapanın nokta kadar bir faydası yok. Elimizdeki bize ait olan silahlar güç kazanabilmesi için, bir anlam, bir değer ifade etmesi için Rab ve sımsıkı sarılmamız lazım. Değneği önce elimize almamız lazım. Önce Rab'be sarılmamız lazım. Adım atmadan önce, savaşmadan önce değneği elimize almamız gerekiyor. Bakın, bu değnek Tanrı'nın gücünü simgeliyor. Bakın ne oluyor? Tanrı'nın gücünü simgeleyen değnek ne yapıyor? O sapanı, elimizdeki gücü, elimizdeki o küçücük basit gücü müthiş güce ulaştırıyor. Demek ki elimizde en zayıf olan şeyi en üst noktaya getiren Rabbin gücüdür değerli kardeşler. O zaman önce Rab'be sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Ona kendimizi teslim etmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Onun için bu Davut'un buradaki harika yaklaşımı hepimiz için de geçerli. Ve burada o kadar hoşuma gidiyor ki Davut Saul'un giysilerini alıyor, içinde kayboluyor. Ve bunlarla yürüyemiyor, fıydırıp atıyor. Ne kadar güzel. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? Rab diyor ki sen Davut Saul olmak zorunda değilsin. Sen sevgili İsmet, Enver ya da Aytaç, Recep olmak zorunda değilsin. Diyor ki Aytaç ya da Kristina ya da Marita ya da Özlem, sen olman gerekiyor. Ayşe sen olman gerekiyor. Senin sahip olduğun imkanlarla ben hedefe ulaşacağım. Onun bunun silahını almana gerek yok. Onun bunun gibi olman gerekmiyor. Sen ol. Aytaç, Aytaç olarak kalsın. Aytaç'ın elindeki o değerler Rab'be teslim edildiği zaman bir değer kazanıyor, güç kazanıyor. Onun için sevinelim değerli kardeşler. Rab kimse gibi olmamızı istemiyor. Neden? Diyor ki Recep sen teksin. Sen emsalsizsin, sen özelsin. Yok başka Recep ya. Belki İtalya'nın bir köyünde bana benzer bir adam bulabilirsiniz. Belki Bulgaristan'ın bir köyünde bana benzer birini bulabilirsiniz. Ama benim dokum kimsede yok. Benim parmak izim kimsede yok. 7 milyar nüfusta tekim. Hepiniz teksiniz. Emsalsizsiniz. Rab seninle hedefe ulaşmak istiyor. Bir başkası olman gerekmiyor. Özelsin çünkü değerli kardeşler. Demek ki ait olduğun yöntemle Rab hedefe ulaşmak istiyor değerli kardeşler. Evet. 45. ayete bakıyoruz. 45. ayet. 45. ayet. Bu bölümün en çok sevdiğim ayeti. Beni titreten bir ayet bu. İnanın titreten. Ne diyor abicim? Okuyabilir misin ayet aç?
Davut, sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun diye karşılık verdi.
Ya.
Bense meydan okuduğum İsrail ordusunun tanrısı, her şeye egemen Rabbin adıyla senin ya. Üzerine geliyorum.
Abi çok süper bir şey ya. Yani bak, gülüyor. Ben de şimdi şu anda askerler Davut'a gülerken burada Davut'un da güldüğünü düşünüyorum. Onu alay ettiğimi düşünüyorum. Hey sen var ya, kılıçla mı geliyorsun? O çok övündüğün kılıçla mı geliyorsun? Hani bir askerin taşıdığı o kalkanla mı geliyorsun? O topuzla mı geliyorsun üzerime diyor. Bense meydan okuduğun İsrail ordusunun tanrısı her şeye egemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum. Bizler de böyle olalım değerli kardeşler. Kime ait olduğumuzu bilelim. Yaşayan diri Tanrı'ya aitiz her birimiz. O ona ait olmanın verdiği esenlikle, o itmeyle sorunlara eğilelim, sorunlara bakalım, mücadele edelim sevgili kardeşler. Gerçekten de can alıcı püf noktası bu bana göre. Rab ile birlikte hareket etmiş olması. Bakın görebiliyor musunuz? Adam Rabbi sokuyor. Demiyor ki hey sen benim bu sapanımı görüyor musun? Ben bu sapanla bak seni nasıl devireceğim demiyor. Diyor ki Rabbin adıyla geliyorum. Rab yoksa her şey boş değerli kardeşler. Rabsiz koca bir hiçiz. Rab ile birlikte hedefe ulaşıyoruz değerli kardeşler. Onun için buradaki bu ayet bize Rab ile birlikte hareket etmenin getirdiği sonucu açıklıyor. Sorun ve sıkıntılar ne olursa olsun. Göğüs gerebilmenin koşulu ne dedik? Ona sığınmak. Göğüs gerebilmenin, başarı elde etmenin koşulu ona sığınmak, o kayaya sımsıkı sarılmak değerli kardeşler. Bakın Amos kitabı çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Zaten Amos'la Hoşea birbirini tamamlayan küçük peygamberlikler olarak biliniyor kutsal kitapta. Amos 4. bölümde o kadar güzel bir ifade var ki her şeyin üzerinde kimin egemen olduğunu açıkça söylüyor. Adın, ismin kim olduğunu açıklıyor. 4. bölüm Amos 4. Kim buldu? Ayet 13. Amos 4 ayet 13. Orada yazıyor değil mi Özlem? Ya. Ayet 4 şey pardon bölüm 4 ayet 13. Ne diyor?
Çünkü dağlara biçim veren, rüzgarı yaratan, düşüncelerini insana bildiren, şafağı karanlığa çeviren, ya. Dünyanın yüksek yerlerine ayak basan işte odur.
Amin.
Onun adı Rab, her şeye egemen Tanrı'dır.
Amin. İşte odur. Kim? Her şeye egemen olan Tanrı. Her şeyin üzerine bakın. Rab, bu önemli bir isim. Bir ünvan, Rab Tanrımız, Rab. Değerli kardeşler, bakın bu adın gücünü gerçek anlamda kavrarsak eğer, bu gücün gerçek ne anlama geldiğini anladığımız zaman, gerçek anlamda sorunlara göğüs gerebilmek mümkün hale geliyor. Eğer biz bu gücün önemini, değerini bilirsek, içeriğini anlarsak, kavrarsak, o zaman göğüs gerebilmek mümkün hale geliyor. Onun için koşul, Goliat gibi sorun karşısında üstün gelmenin koşulu Tanrı'ya övgü getirmek. Tanrı'ya yücelik getirmek. Demek ki Tanrı eğer senin hayatında büyürse, bakın unutmayın, Tanrı senin hayatında büyüdükçe, verdiğin övgü sözleriyle, Rabbi büyüttükçe, Rabbe yücelik getirdikçe düşman karşında küçülecektir. Tam tersi. Rab büyüdükçe düşman da karşında küçülmeye devam edecekti sevgili kardeşler. Bakın sonrasında ne oluyor? Değerli kardeşler, Davut konuşmasını ne yapıyor? Bitiriyor. Sonra sapanını yerleştiriyor bir taş ve fırlatıyor. Ne yapıyor? Goliat'ı tam alnının ortasından mıhlıyor. Yani vuruyor değerli kardeşler. Sonra o kocaman dev. Bakabilir misiniz 49. ayete sonucu görün. Onu da okuyun lütfen 49. ayet. Ne diyor bakın. Evet.
Sapanla fırlattı. Taş Filistinli'nin alnına çarpıp saplandı. Filistin yüzük boyu yere düştü.
Bakın. Recep olaraktan ben her zaman şunu söylüyorum. Rabbin sözü çok zengin. Hepiniz eminim ki bir şeyler hazırlamaya çalışsanız bu Rabbin sözünden mutlaka değişik düşünceler bulabilirsiniz. Ben bu ayeti okuduğum zaman en çok dikkatimi ne çekti biliyor musunuz burada? Evet. Rabbe ait olan silah, Rabbe teslim olmuş o küçücük silah, Rabbin gözünde değer kazandı. Ve o taşla alnından vurdu düşürdü. Tamam mı? Düşürdü. Ama bakın kocaman dev adam nasıl düştü? Nasıl düştü? Nasıl düştü? Okuyor, bir daha okuyacağım mı İsmet? Bak bu Enver arkaüstü değil yüzüstü. Bu çok önemli. Evet yüzüstü. Yani yüzünün üstüne düştü. Bakın siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama ben öyle düşünüyorum bunu düşündüğüm zaman. Yüzüstü düşmek ile arkaüstü düşmek üzerinde kutsal kitapta bir fark var. Yüzüstü düşmek tapınmayı gösteriyor. Geri üstü düşmek de bunun tam tersidir. Bakın burada Tanrı'ya meydan okuyan Goliat, Davut'un ait olduğu Tanrısı karşısında yere kapanmak zorunda kalıyor. Ona yüzüstü kapanmak zorunda kalıyor. Bakın Yuhanna'ya açın 18. bölümü. İsa biliyorsunuz tutuklamaya geldi Romalı askerler. Romalı askerler tutuklamaya geldiğinde dikkat edin. Romalı askerler tutuklamaya geldiğinde 6. ayet İsa bir söz kullandı benim dedi. Ne oldu benim deyince? 18:6 ne diyor? Geriye düştüler diyor. Bakın çok önemli. Geriye düştüler. Bu neyi gösteriyor değerli kardeşler? Öne düşmek tapınışı, geriye düşmek de tam tersini gösteriyor değerli kardeşler. Demek ki burada şunu görmemiz gerekiyor. Çünkü oradaki Romalı askerler tapınmadılar, geriye düştüler. Rabbin orada gücü karşısında geri düşmek zorunda kaldılar. Ama burada belki şöyle noktalayabiliriz. Rabbin önünde Goliat yere kapanmak zorunda kaldı. Spor diliyle ifade etmek gerekirse knockout. Knockout diyorlar değil mi boksör? Knockout, havlu attı, knockout oldu değerli kardeşler. Yenildi ve artık İsrail'in yani Betlehem'in onuru, İsrail'in yeni kralı artık bu noktadan sonra kim? Davut. Hamdolsun. Artık bu noktadan sonra İsrail'in onurunu koruyan Betlehem'in onurunu koruyan yeni kral Davut değerli kardeşler. Ondan sonra bakın ne oluyor? Goliat'ın öldüğünü gören Filistler kaçarken İsrailler de seviş çığlıkları atıyorlardı. Değil mi? Onlar kaçıyorlardı. Çünkü Goliat yere düştü ve onlar ne yaptılar? Filistlerin peşine düştüler. Onları kovaladılar. Kovalamaya başladılar. Ve Tanrı Davut'un tarafındaydı. Demek ki Davut önündeki devin sorunun üstesinden geldi. Demek ki yengi kazanmanın önümüzdeki sorunların üstesinden gelmenin en önemli yolu evet kime ait olduğunu bileceksin ama iki önemli nokta var. Burada noktalıyorum bunların açıklamasını yapacağım sonra ama önümüzdeki haftaya sarktı bunlar. İki şey. Eğer yengi kazanmak istiyorsan iki şey gerekiyor. Bir, sorun ne olursa olsun, problem ne olursa olsun soruna karşı dimdik duracaksın kime ait olduğunu bilerek. Bu bir. İkincisi, tümüyle sırtını Rabbe yaslayacaksın. Neden Rabbe yaslamamız gerekiyor? Açıklayacağım. Neden tüm imanla dik durmamız gerekiyor? Bunun da açıklamasını size yapacağım değerli kardeşler önümüzdeki hafta. Ama yüreklerimizi eğelim Rabbin önünde. Gerçekten şunu düşünelim. Hepimiz zayıfız. Elimizdeki olanaklar çok zayıf. Önümüzdeki sorunlar çok büyük. Ama elimizdeki kazanımları, elimizdeki olanakları Rabbin eline teslim ettiğimiz zaman o küçücük sapanın yaptığını, o Davut'un elindeki sapanın yaptığını, bizim sahip olduğumuz o küçücük olanak da aynısını yapacaktır. Bir 10 saniye sakin kalalım. Rab'le olan ilişkimizi gözden geçirelim. Kime ait olduğumuzu bilelim. Ve sahip olduğumuz değerler için teşekkür edelim. Ve o değerleri her zaman Rabbin eline teslim edelim ki Rab onları en güzel bir şekilde kullansın geleceğimiz için. Kullansın.